Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 74. bölümünden herkese selamlar. Bu bölümle birlikte fare adam vakasını bitireceğiz ve obsesyonel nevroz konusunu şimdilik kapatacağız. Önceden de belirttim, bir sonraki dosya konumuz Ece Aşıroğlu'nun ele alacağı yas ve melankoli olacak. Hatırlarsanız bir önceki bölümün sonunda size fare adam için dört önemli unsur olduğunu söylemiştim. Bunlar zalim yüzbaşı, fare sözcüğü fare göstereni, onun için para ödeyen genç kadın ve ödenmesi şart olan bir borçtu. Bunların neden önemli olduğunu anlayabilmek için fare adamın hikayesine bir miktar odaklanmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü fare adam vakası genelde Lacan haricindeki diğer psikanalistler tarafından dürtüyle ilişkili, dürtünün lokalize olduğu bölgeyle, dürtünün odaklandığı bölgeyle ilişkili olarak ele alınıyor. Yani farenin anüsten içeri girmesi ön plana çıkartılıyor ve obsesyonel öznenin anal dürtüyle olan spesifik ilişkisinin altı çiziliyor. Ama Lacan bundan ziyade fare sözcüğünün, fare gösterinin etrafında hareket eden, etrafında şekillenen ilişkiler sistemiyle ilgileniyor. Bunun ne demek olduğunu size adım adım göstereceğimi umuyorum bu bölüm dahilinde. Bunu anlayabilmek için fare adamın hayatında önemli olan birkaç noktadan bahsetmem gerekiyor size. Fare adam 12 yaşındayken bir kıza aşık olur ve ondan beklediği ilgiyi göremez. O anda ilgiyi üzerine çekebilmesi için başına kötü bir şey gelmesinin iyi olabileceğini düşünür ve aklına gelen ilk kötü şey babasının ölümüdür. Eğer babası ölürse kız onunla ilgilenebilir. Analiz süresinde bunu dile getirdiğinde bunun bir istek olabileceğini, bunun onun bir isteği olabileceği fikrini reddeder ve bunun sadece bir düşünce olduğunu söyler. Buna benzer başka bir düşünce ise babasının ölümünden 6 ay önce zihninde bir anda ortaya çıkmıştır. O sıralarda Lady'ye aşıktır. Yani fare adamın aşık olduğu ve ilk bölümden itibaren bahsettiğim bu Lady'ye aşıktır. Ve zihninde şöyle bir düşünce oluşur. Parasal sorunlardan ötürü onunla evlenmek yönünde adım atamamaktadır. Ve aklına şu gelir. Eğer babam ölürse onun mirası bana kalacak ve Lady ile evlenebilecek kadar zengin olacağım. Önceki bölümlerde bahsetmiştim. Fare adam 6 yaşındayken de şöyle bir düşüncesi vardı. Eğer kızlardan hoşlandığını düşünmeye devam ederse babası ölebilirdi. Bakın yani 6 yaşında, 12 yaşında ve babası ölmeden 6 ay önce. Fare adam zaman zaman babasının ölümüyle ilgili bir takım düşüncelere sahip. İşte teorik hattı ilerlettiğim noktada ötekini ölü olarak görmek istemek, obsesyonelin ötekini ölü olarak konumlandırması, fare adam vakasında böyle karşılık buluyor. Çünkü fare adam için ideal baba, ölü olan baba. Bir obsesyonel nevrotik için ideal baba, ölü olan, arzusu olmayan, ruhisansı olmayan bir baba. Fare adamın kadınlarla ilgili düşüncelerini takip eden düşünce genelde babasının ölümüne dair fanteziler. Ama bunlar fare adamın babasının ölümünü gerçekten istediği anlamına gelmiyor. Bunlar fare adamın obsesyonel düşüncelerinin, yani semptomunun önemli bir parçası. Bunlar fare adamın keyif aldığı, bunlar fare adamın gerçekten olmasını istediği şeyler değil. Bu ayrımı iyi anlamak lazım. Fare adamın babası öldükten sonra ise fare adamın annesi ona sevimli, zengin ve iyi aile kızı olan bir kuzeniyle evlenmesiyle ilgili aile içerisinde bir konuşma yapıldığını ve kızın ailesinin fare adamın eğitiminin bitmesi şartıyla bu evliliğe onay verdiğini söylüyor. Fare adam bu teklifi duyduğu andan itibaren bir çatışmayla karşı karşıya kalıyor. İçsel bir çatışma söz konusu oluyor. Çünkü fare adamın o sıralarda sevdiği bir kadın var. Lady. Bu Lady'ye mi bağlı kalmalı? Yoksa babasının izinden yürüyerek kendisine sunulan sevimli, zengin kuzenle mi evlenmeli? Çünkü farkındaysanız Lady ile olan ilişkisinde söz konusu olan bir maddi problem var. Lady'nin parası yok, fare adamın da parası yok. Hatta öyle ki Lady ile evlenebilmesi için babasının ölmesi gerektiğine dair engelleyemediği düşüncelere de maruz kalıyor fare adam. Ama eğer kuzeniyle evlenirse Bunlar bir problem değil ve fare adam burada iki kadın arasında kalıyor. İlginç olan nokta şu, bu babasının da vakti zamanında karşı karşıya kaldığı bir seçim. Ve babası zengin olan kadını seçiyor. Yani fare adamın annesini. Aşık olduğu kadını değil, zengin olan kadını. Ve fare adam bunu biliyor. Babasının da evlenmeden önce bir kararsızlık yaşadığını ve tercihini zengin olan annesinden yana kullandığını biliyor. Fare adam tam bu noktada çalışması yönünde engeller yaratan bir hastalığa yakalandığını belirtiyor. Çok enteresan bir semptom bu. Çünkü kuzeninin ailesi şöyle demişti. Tamam, bizim kızımız da evlensin ama okulunu bitirmesi şartıyla. İşte bu noktada fare adamın obsesyonları yükseliyor. Ve fare adam çalışamaz hale geliyor. Yani görüyor musunuz semptomun nasıl bir işlevi var bir özne için? Semptom öyle kendiliğinden bir anda işlevsiz bir şekilde ortaya çıkan bir şey değil. Söz konusu öznenin hikayesiyle yakından bağlantılı. Çünkü bu yolla kendi arzusuyla babasının arzusu arasında bir seçim yapma zorunluluğundan kurtuluyor fare adam. Çünkü mezun olamazsa bir seçim yapmasına da gerek yok. Bu hastalık, bu obsesyonlar onu bu seçimi yapmaktan alıkoyuyor. İşte semptomun işleyen boyutu, semptomun işe yarayan boyutu, semptomdan alınan ikame, doyum, tatmin böyle bir şey. Fare adamın bir bilişsel davranışçı terapiye gittiğini düşünün. Eğer başarılı bir bilişsel davranışçı terapi süreci geçirirse, çok korkunç bir soruyla, çok korkunç bir tercihle yüz yüze kalacaktı. Bir seçim yapması gerekecekti. Ama bu semptom onu bu tercihten, bu seçimden, babasıyla olan ilişkisindeki bu tercihten hiç olmazsa bir süre kurtarıyor. Ve işte bir semptomun peşine düşmek, bir semptomun o özne için anlamını irdelemek, geçmişte neler olduğuyla ilgilenmek bu yüzden çok önemli. Evet, bu hastanın semptomu, fare adamın semptomu çeşitli tekniklerle ortadan kaldırılabilir. Bu bir başarı mı? Bence değil. Bu konuda ben oldukça netim. Fare adam için esas mesele, onun işlevselliğini bozan bu semptomlar değil. Esas mesele onun çalışamıyor olması değil. Esas mesele babasının seçimiyle yüz yüze geldiğinde ne yapacağını bilemiyor olması. Kadınlarla ilgili ne yapacağına dair bir fikrinin olmaması. Bunun peşinden ilerlemeyen herhangi bir terapötik müdahalenin meşruluğu bana sorgulanabilir geliyor. Öyle görünüyor ki fare adam bu seçimle karşı karşıya gelmemek için eğitimini tamamlamayı yıllarca erteliyor ve inatçı bir iş yapamama durumunda kalıyor. Babasıyla olan ilişkisindeki bu çıkmazı Freud'la olan aktarım ilişkisinde de tekrarlamıştı fare adam. Bir keresinde Freud'un evinin merdivenlerinde genç bir kız görmüştü ve onun Freud'un kızı olduğuna dair düşüncelere kapılmıştı. Ve o anda şuna karar vermişti. Freud'un kendisine karşı bu kadar sevecen ve sabırlı olmasının tek nedeni Freud'un onu kızıyla evlendirmek istemesiydi. Freud'un bu kibarlığının, bu anlayışlılığının, bu sinirlenmemesinin başka bir açıklaması olamazdı. Ona bu kadar anlayışlı, onun bütün bu hastalıklı, gayri ahlaki düşüncelerine hiçbir tepki vermemesinin başka bir mantıklı gerekçesi olamazdı. Burada da işte aktarımın bir obsesyonel nevrotik için nasıl ilerlediğini görmek mümkün. Freud'la olan ilişkisinde de kendisini benzer bir açmaza sokmuştu. Freud'un yolunu mu izleyecekti? Yani Freud'un istediğini mi yapacaktı? Yoksa kendi hayatındaki kadınlarla mı ilgilenmeye devam edecekti? İşte aktarım böyle bir şey. Fare adamın babasıyla ilgili başka önemli bir bilgi ise şu. Fare adamın babası orduda çalışan birisi ve orduda çalışırken sorumlu olduğu bir para var. Fare adamın babası bu parayı kumar oynamak için harcıyor. Ve bir arkadaşı onun borcunu ödüyor. Ve böylece babası rezil olmaktan kurtulmuş oluyor. Farkında mısınız hikayeler ne kadar birbirine benziyor? Fare adamın hikayesinde de böyle değil mi? Fare adamın bir borcu var ve Teğmen A bu parayı onun yerine ödüyor. Fare adamın babası rezil olmaktan kurtuluyor ama bir sorun var. Fare adamın babası bu borcu bu arkadaşına ödemiyor ya da ödeyemiyor. Bu net değil vakada. Ama sonuç olarak bu para bu arkadaşa ödenmiyor. Yani fare adamın hikayesinde babasına dair ödenmemiş bir borç var. Dolayısıyla fare adamın borcu alelade bir borç değil. Fare adamın borcu Teğmen A'ya değil, Teğmen B'ye değil, postanedeki genç kıza hiç değil. Fare adamın borcu babasıyla ilişkili bir borç. Ve bu borcun ödenmesi zorunluluğu, bu borcun ödenmesine dair emir babasıyla ilişkili. Başka bir şeyle değil. Yoksa düşünün 3.80 kron çok da önemli bir para olmasa gerek. Ama burada söz konusu olan şey borcun kendisi değil. Borcun fare adam için temsil ettiği şey. Yani babasının ödemediği borçla fare adamın olan ilişkisini temsil etme kapasitesi. O yüzden buradaki 3.80 kron çok değerli. Fazlasıyla değerli. Peki fare adamın zalim yüzbaşıyla ilgili anısına dönelim. Çünkü hatırlayın, fare adam için obsesyonlar bu noktadan sonra şiddetlenmeye başlamıştı. Burada da fare adamın babasının ödemediği borçla ilişkili bir boyut var. Burada da gösterenler arasında, sözcükler arasında bir takım bağlantılar var ki Freud bunlara bu vakanın sonunda sözel köprüler diyecekti. Fare sözcüğünün Almancası şöyle. Ratten. Ve yine Almanca'da kumar oynayan kişiler için kullanılan özel bir sözcük var. Spielratte. Spielratte şu demek. Spiel oynamak, ratte fare. Yani oyun faresi. Ve fare adamın babası borcunu ödemediği için ve kumar oynadığı için bir Spielratte, bir oyun faresi. İşte fare adam için bu noktada bu gösterenin, bu sözcüğün etrafında şekillenen bir özdeşleşme söz konusu. Ve zalim yüzbaşının 3.80 kronu TMNA'ya ödemelisin sözü bu ödenmemiş borca bir ima gibi geliyor fare adama. Dolayısıyla zalim yüzbaşıdan gelen bu emir aslında fare adamın babasıyla olan ilişkisine ve babasının borcuna dair güçlü bir ima taşıyor. Tabii fare adam için yüzbaşının bundan haberi yok. Yani olayı toparlarsak, zalim yüzbaşının anlattığı fareyle ilgili işkence hikayesinin peşine böyle bir ima gelmesi, fare adamın borcuyla ilgili bir imanın gelmesi, fare adam için çözülmemiş olan çatışmaları tekrar gün yüzüne çıkartıyor. Ve fare sözcüğüyle kumarbaz anlamına gelen Almanca sözcük arasında kurulabilen bu sözel köprü, bu çağrışımsal hat, bu bağlantının kurulmasını oldukça kolay bir hale getiriyor ve fare adamın semptomları bu noktadan itibaren katlanılamaz bir hale geliyor. Bir diğer önemli husus da şu burada. Hatırlayın, yine bu bölüm içerisinde de söyledim. Obsesyonel bir özne için baba ya da diğer bir ifadeyle büyük öteki ölü gibi olmalı. Keyif almayan ve arzulamayan bir pozisyonda olmalı. Fakat zalim yüzbaşı bu fare hikayesini anlatırken öyle keyifli ki fare adam için bir anlamda ötekinin canlı bir temsili. Ve bu noktadan itibaren babası da fare adam için canlanıyor. Babasıyla ilgili meseleler canlanıyor. Babası mezardan kalkmıyor tabii ki. Ama babasıyla ilgili çözümleyemediği meseleler bir anda hayat buluyor. Yani bastırılan geri dönüyor. Ama dikkat edin, obsesyonlar biçiminde. Yani bastırılan histeride olduğu gibi bedende geri dönmüyor. Bastırılan obsesyonel nevrozda bekleneceği üzere zihinde geri dönüyor. Bu çalışmanın içerisinde bir diğer önemli sözel köprü daha var. O da şu, hatırlayın. Ratten, fareler demek. Ve bir de Raten diye bir Almanca sözcük var. Raten de Almanca'da taksitler anlamına geliyor. Ve bu iki sözcük arasında bir sözel köprü söz konusu. Çünkü fare adam Freud'a bir noktada seans ücretini sorup öğreniyor ve kendi kendine şöyle diyor. Ne çok florin, ne çok fare. Aslında söylemek istediği şey şu, ne çok florin, ne kadar çok taksit. Çünkü düşünün haftada 4 kez geliyor ve her seansta bu ücreti ödeyecek. Ama işte bu sürçme, fare adamın bilinç dışının hakikatine dair oldukça önemli bir ipucu veriyor bize. Ve yavaş yavaş babasının mirasına ilişkin tüm para ilişkileri bu dile çevriliyor çalışmanın içerisinde. Bir Almanca sözcük daha var. Bu da en az diğerleri kadar önemli. O da şu, heiraten. Bu da evlenmek demek. Yani fare adamın karşı karşıya olduğu seçimle ilgili bir sözel köprü var bu noktada. Fare adam aşık olduğu ama fakir lady'yi mi seçecek? Yoksa babasının yaptığı gibi zengin kuzeni mi tercih edecek? Fare adam babasının seçimiyle karşı karşıya kaldığı bir noktada. Çünkü Freud bu vakada fare adamın Z kentine mi, P kentine mi gideceği konusunda yaşadığı kararsızlığı bize sayfalarca anlatıyor. Ve fare adam bir türlü postanenin bulunduğu ve borcunu ödeyebileceği Z kentine gidemiyor ya da gitmiyor. Bu noktada derin bir kararsızlık yaşıyor. Çünkü Z kentinde postane var ve postanede paralı kadını temsil eden genç kız var. Ve yine Z kentinde bir kez gittiği ve bir kez gördüğü hancının güzel kızı var. Ki Lacan bu kızın fare adam için fakir kadını cisimleştirdiğini, yani lady cisimleştirdiğini söylüyor. Yani fare adam kalkıp Z kentine giderse, postanedeki paralı genç kız ve hancının fakir genç kızıyla karşılaşacak. Dolayısıyla bu karşılaşmayı fare adam ertelemek için müthiş dolambaçlı yollara giriyor. Yani bu vakayı okumanız lazım. Bunu size detaylı anlatamayacağım bu podcast halinde. Fare adamın uzun uzun anlattığı hikayeler var. Trene biniyor, trenden iniyor, başka kente gidiyor, oradan başka kente gidiyor. İnanılmaz. Hatta Freud vaka içerisinde bunu çizmeye çalışıyor ve tam olarak da çizemiyor. Çünkü oldukça karmaşık bir hikaye var karşısında. Yani bir kroki, bir harita vermeye çalışıyor Freud okurlara. Ama bunu da tam anlamıyla başaramıyor. Yani bu heyraten sözcüğü ve bu Z kentine mi gideyim, P kentine mi gideyim arasındaki kararsızlık, Lady ve kuzeni arasında yapacağı seçime dair bir karışıklıkla ilgili gibi görünüyor. Ve tabii babasının seçimine dair bir kararsızlık var fare adam için. Babası gibi mi yapacak, yoksa babasının tersi gibi mi yapacak? Ama her ne olursa olsun, bir obsesyonel nevrotik özne için babanın arzusunun izini görmek mümkün bu vakada. İster yanında olsun, ister karşısında, babasının arzusu fare adam için oldukça önemli bir yere sahip ve istisnai bir konuma sahip. Yani gördüğünüz üzere mesele fare işkencesi değil. Mesele fare adamın babasının arzusuyla yüzleşmekten de kendini uzak tutması. Yani obsesyonel özne, arzulayan bir öteki istemez dediğimizde kastettiğimiz şey bu. Her vakada böyle mi? Tabii ki değil. Her zaman baba mı? Hayır. Ama fare adam da bir tür büyük ötekinin arzusunun ne gibi sorunlar yaratabileceği ve bu arzuyla karşı karşıya gelmemek için ne gibi dolambaçlı yollar sergilenebileceği açık açık ortaya konuyor. Gördüğünüz üzere fare adamın hayatı kararsızlık, belirsizlik ve şüphelerle dolu. Bunun en temel nedeni de obsesyonda iki zıt fikrin birden varlığını sürdürebilmesi. Yani bir yandan babası gibi yaparken bir yandan babası gibi yapmamaya çalışması. Bir yandan babasını severken bir yandan ondan nefret etmesi. Bu vakanın içerisinde bahsetmediğim noktalar var fare adamın babasıyla olan nefret ve sevgi ilişkisine dair. Ama bunları okuyun. Başka bir nokta var. Lady'yi mi seçecek yoksa diğer kızı mı? Z şehrine mi gidecek, P şehrine mi? Aşkı mı seçecek, parayı mı? Obsesyonel nevrozdaki temel meselelerden bir tanesi de, temel açmazlardan bir tanesi de bu. İktisat biliminde bir kavram var. Opportunity cost. Türkçesi fırsat maliyeti. Bu şu demek. Diyelim ki 50 liranız var ve size bir kalem ve bir silgi lazım. Ama en ucuz kalem ve silgi de 50 lira. Bu 50 lirayla ya kalem alacaksınız ya silgi. 50 liraya kalem aldığınızda bunun aslında size bir fırsat maliyeti oluyor. Sadece 50 liranızdan olmuyorsunuz, silgiyi alabilme şansınızdan da oluyorsunuz. Yani bir şeyi seçtiğinizde başka bir şeyden feragat ediyorsunuz. Ve bu feragat ettiğiniz şeye iktisat bilimi fırsat maliyeti diyor. Bir fırsatı elde ettiğinizde diğer fırsatı kaçırıyorsunuz. İşte obsesyonel nevrozda bu fırsat maliyetini ödememek için her şey yapılıyor. Hiçbir düşünceden, hiçbir seçenekten feragat etmemek için müthiş bir çaba var. Hem Lady'yi istiyor, hem de kuzeni istiyor. Hem Lady'nin ona sunduğu aşkı ve cinselliği istiyor, hem de kuzeninin ona sunduğu parayı ve ailedeki prestiji istiyor. Obsesyonel nevrotik özne için kadınla olan ilişkide böyle. Obsesyonel nevrozda aslında aşkın kadınıyla, sevginin kadınıyla, arzunun kadını arasında bir ayrım var. Ama obsesyonel nevrotik büyük harfli kadına inanıyor. Yani aşkın kadınıyla, arzunun kadınını tek bir kadında cisimleştirebileceğine dair bir fantezisi var. Ki bu da Ödipal senaryoya atıfta bulunan bir şey. Bu aslında kastrasyonla kaybettiği şeyi geri döndürmeye dair bir çaba. yani anneyi kastrasyondan önceki konumuna geri döndürmeye dair bir çaba. Ama bu kastrasyon bir kez gerçekleştirdikten sonra imkansızlaşan bir senaryo. O yüzden her ikisinden de feragat etmek bir obsesyonel nevrotik için oldukça güç. Ne aşık olduğu kadından ne de arzuladığı kadından vazgeçemiyor. Büyük harfli kadını yaratabilmesi için genelde en az iki tane kadına ihtiyaç duyuyor. Çünkü Lacan'ın ifade ettiği gibi büyük harfli kadın diye bir şey yok. Bu konuyu açmak isterdim ama açmayacağım. Ve hem fare adam vakasına hem de obsesyonel nevroz dosyasına son noktayı bunlarla birlikte koymuş olacağım. Önümüzdeki hafta Ece Aşıroğlu'nun ele alacağı yas ve melankoli dosyasıyla devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.